Ayrım 8, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 90. Yerden tükürür gibi hırıltılı bir ses yükseldi. Farya Kazi birkaç lanetleme ve tehdit sözü seçebildi. Benito'ya baktı, yüzüstü uzanıyordu, kolları iki yana açılmıştı. Bedeni hareketsizdi, parmağı bile oynamıyordu. Bir tek başını yerden birkaç santim kaldırabilmişti. Çarpık gözlerle Lisbeth'e bakıyordu. ''Kerisimi sana yönelttim.'' Sesi bulanıktı, hırıltılıydı, insan sesi gibi değildi. Sözcükler ağzından akan kana karışıyordu sanki. ''Hançerin ucu seni gösteriyor, öldün sen.'' Ölüm tehditlerinden başka bir şey yoktu. Benito bir an toparlanır gibi oldu. Lisbeth hiç istifini bozmadı. Benito'nun tehditlerine kulak asmıyordu. ''Gördüğüm kadarıyla sen ölüyorsun, ne dersin?'' dedi. Benito'nun varlığını aldırmıyordu artık. Kulağı koridordaydı. Farya nedenini anladı. Ağır, aceleci adımlar duyuldu. Koşarak gelen biri vardı. Dışarıdan sesler yükseldi, küfürler. ''Çekilin be şu lanet kapının önünden!'' diye bağırdı biri. Ardına kadar açılan kapının eşiğinde Alvar Olsen dikiliyordu. Üzerinde o bildik mavi gardiyan elbisesi vardı. Soluk soluğaydı. ''Tanrım, ne oldu burada?'' dedi. Bakışları aşağı yukarı gezindi. Yerde yatan Benito'dan Lisbeth'e, oradan yatakta oturan Farya'ya yöneldi. ''Aman Tanrım, ne oldu?'' dedi bir kez daha. ''Yerde ne var, görmüyor musun?'' diye soruyla karşılık verdi Lisbeth Salander. Alvar yere baktı. Benito'nun sağ elinin hemen yanında kan gölünün içindeki sustalıyı gördü. ''Bu ne bok ya?'' diye bağırdı. ''Birileri metal dedektörlerden bıçak geçirebilmiş. Yani anlı şanlı hapishanenin personeli ipleri elden kaçırmış, tehdit altındaki bir mahkumu bile koruyamıyorsunuz.'' Ama bu diye homurdandı Alvar. Kendini kaybetmişti. Benito'nun çenesini işaret etti. ''Bunu aslında çok önce senin yapman gerekirdi Alvar,'' dedi Lisbeth. Alvar perişan vaziyette yerde yatan Benito'ya baktı. Yüzü dağılmıştı. ''Kerisim sana yöneldi. Öleceksin Salander, ölecek,'' dedi Benito hırıltılı bir sesle. Alvar ancak o zaman paniğe kapıldı. Kemerindeki alarm düğmesine bastı, telsizden yardım çağırdı. ''Seni öldürecek,'' dedi Lisbeth'e. ''Takma kafanı,'' dedi Lisbeth. ''Peşimde bundan daha beter pislikler var.'' ''Bundan daha beteri olamaz.'' Koridorun başından ayak sesleri duyuldu. Bu salaklar hep bu kadar yakındalar mıydı? Alvar şaşırmazdı buna, hem de hiç. İçinde şiddetli bir öfke kaynamaya başladı. Vilda'yı düşündü. Ona yöneltilen tehdidi. Bütün bir bölümün nasıl bir utanca gömüldüğünü, bakışlarını tekrar Lisbeth'e çevirdi. Söylediklerini hatırladı. ''Bunu aslında çok önce senin yapman gerekirdi.'' İçgüdüleri bir şey yapması gerektiğini söylüyordu. Saygınlığını tekrar elde etmeliydi ama vakti olmadı. Meslektaşları Harriet ile Fred içeri dalıp dehşetle hücreye baktılar. Biraz önce Alvar'ın gördüklerini görüp Benito'nun büyülü sözlerini duydular. Ama artık ne dediği hiç anlaşılmıyordu. Yalnızca ke, kri gibi sözcük parçaları seçiliyordu. ''İçine sıçtığımın!'' diye bağırdı Fred. ''İçine sıçtığımın!'' Alvar bir adım ileri çıktı, boğazını temizledi. Fred onu ancak o zaman gördü. Gözlerinde korku vardı. Alnı, yanakları terliyordu. ''Harriet, sağlık personelini çağır!'' dedi Alvar. ''Çabuk, çabuk! Fred sen de!'' Ne söyleyeceğini bilemedi. Zaman kazanıp otorite kurmaya çalışıyordu. Ama belli ki başaramıyordu. Fred öfkeli bir sesle sözünü kesti. ''Bu nasıl bir felaket yahu, ne oldu?'' ''Tehlike arz ediyordu,'' dedi Alvar. ''Ona sen mi vurdun?'' Alvar hemen cevap vermedi. Evlerinin kapısından kızının sınıfının kapısına kadar her gün geçtikleri yolu Benito'nun nasıl tarif ettiği geldi aklına. Lastik çizmelerinin rengini nasıl söylediği. ''Ben'' dedi. Tereddüt etti. ''Ben'' sözcüğünde hem tehditkar hem de davetkar bir şey vardı. Lisbeth'e bir bakış fırlattı. Lisbeth sanki aklından geçenleri anlamış gibi başını salladı. Ama hayır, inceldiği yerden kopmalıydı. Doğrusu buydu, Alvar böyle hissetti. ''Mecbur kaldım'' dedi. ''Ne diyorsun ya, haline baksana! Benito, Benito nasılsın?'' diye bağırdı Fred. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Aylardır göz yummanın, gölgeye çekilmenin öfkesi patladı. ''Benito için yanıp yakınacağına!'' diye bağırdı Alvar. ''Şu yatakta oturan Farya ile ilgilen!'' Bütün bir bölümün boka batmasına göz yumduk. Şu yerdeki sustalıyı görüyor musun? Görüyor musun? Benito içeri sokmayı başardı. Şu içine sıçtığımız silahını içeri soktu. Farya'ya saldırıyordu, vaktinde yetişmeseydim. Bir kez daha tereddüt etti, beceriksizce sözcük aradı. Sanki birden yalanının kapsamını anlamıştı. Çaresiz gözlerle Lisbeth Salander'a baktı. Yardım dilenir gibiydi ama yardım başka bir yerden geldi. ''Beni öldürecekti'' dedi Farya Kazi yataktan. Boğazındaki hafif kesik yarasını gösterdi. Bu Alvar'ı cesaretlendirdi. ''Ne yapacaktım? Durup kızı boğazlamasını mı izleyecektim?'' dedi. Nasıl bir maceraya atıldığını gittikçe daha çok anlasa da kendine güveni yerine gelmişti. Zaten artık geri adım atamazdı. Hücrenin kapısına mahkumlar toplanmıştı. Hatta içeri girmeye çalışanlar vardı. Durum kontrolden çıkmak üzereydi. Koridordan heyecanlı sesler geliyordu. Bazıları alkışlıyordu. Sanki etrafta bir rahatlama, bir özgürlük duygusu yayılır gibiydi. Bir kadın bağırarak sevincini belli etti, sesler uğultuya dönüştü. Kanlı bir boks maçı ya da boğa güreşi sonrasında olduğu gibi seslerin şiddeti gittikçe artıyordu. Yalnızca sevinç çığlıkları değildi duyulan, uğultuların arasından tehditler de seçiliyordu. Alvar'a değil, Lisbeth Salander'e yönelik tehditler, gerçekte neler olduğu çoktan etrafa yayılmışa benziyordu. Alvar hızlı davranması gerektiğini anladı, kararlı olmalıydı. Bağırarak derhal polis çağrılacağını söyledi. Bütün gardiyanların bu bölüme geleceklerinden emindi. Alarm verildiğinde böyle olurdu. Mahkumları hemen hücrelerine mi kapatmalı, yoksa destek gelmesini mi beklemeliydi, kararsız kaldı. Farya Kazi'ye doğru bir adım attı. Harriet ile Fred'e sağlık personeli ve psikolog mutlaka Farya'yla da ilgilensinler diye talimat vardı. Sonra Lisbeth Salander'e döndü, kendisini izlemesini söyledi. Salander'le birlikte koridora çıktı. Öfkeli mahkum ve gardiyanların arasından dirsekleriyle yol açarak geçti. Bir an durum kontrolden çıkacak diye düşündü. Mahkumlar bağırıyor, sağdan soldan çekiştiriyorlardı. Bölüm bir isyanın eşiğindeydi. Uzun süredir içten içe kaynayan öfke ve gerilim patlamak üzereydi. Alvar büyük bir çabayla Salander'le birlikte hücresine girip kapısını kapadı. Birileri kapıyı yumrukladı. Meslektaşları bağırarak düzeni sağlamaya çalışıyordu. Alvar'ın kalbi deli gibi çarpıyordu. Dudakları kurumuştu, ne diyeceğini bilemiyordu. Lisbeth ona bakmıyordu bile, masasına bakıyordu, saçlarını sıvazladı. ''Yaptığım şeyin sorumluluğunu üstlenmeyi severim.'' dedi. ''Ben yalnızca seni korumak istedim.'' ''Bırak palavrayı. Kendini birazcık insan hissetmek istedin ama dert etme Alvar. Artık gider misin?'' Alvar bir şeyler daha söylemek istedi. Kendini anlatmak. Gülünç olacağını düşünerek vazgeçti. Lisbeth'i yalnız bıraktı. Arkasından kızın mırıldandığını duydu. ''Tam nefes borusunun üstüne vurdum.'' ''Soluk borusu'' diye belleğine kaydetti Alvar. Hücrenin kapısını kilitledi. Kalabalığı yararak koridorda ilerledi. Holger Palmgren Lulu'yu bekliyordu. Belgelerde neler olduğunu hatırlamaya çalıştı. Gözden kaçırdığı yeni, özel bir şey olabilir miydi? Pek ihtimal vermiyordu. Belgelerde yazılanlar çok iyi bildiği şeylerdi. Lisbeth'in babasının iyice azıttığı, Agneta'ya tecavüze devam ettiği, şiddetin dozunu daha da arttırdığı, bunun üzerine Lisbeth'e evlatlık verme planları yapıldı. Her neyse birazdan öğrenirdi. Lulu her zaman tam saatinde akşam 9'da gelirdi. Haftada 4 gün çalışıyordu. Bugün onun akşamıydı. Holger Lulu'yu özlemişti. Yatağını düzeltecek, morfin bandını yapıştıracak, işlerini yapacaktı. En önemlisi oturma odasındaki komodinin en alt çekmecesinden belgeleri getirecekti. Holger okuduktan sonra oraya koymuştu Lulu. Holger kendi kendine yemin etmişti. Belgeleri bu defa büyük bir dikkatle okuyacaktı. Belki Lisbeth'e son kez yardımı dokunurdu. İnledi, ağrıları başlamıştı. Sanki kalçasına bıçaklar saplanıyordu. O gün hissettiği en şiddetli ağrıydı. ''Sevgili Lulu, sana ihtiyacım var. Gel artık.'' dedi kendi kendine. Sağlam elini trompet çalar gibi yorganına vurarak 10-15 dakika daha bekledikten sonra merdiven sahanlığından ayak sesleri duyuldu. Tanıdık ayak sesleriydi. Kapı açıldı. Lulu 20 dakika erken mi gelmişti? Harikaydı. Ama Lulu kapının eşiğinden adımını atar atmaz "İyi akşamlar ihtiyar" diye neşeyle bağırırdı. Bu defa bunu duymadı Holger. Yalnız içeri girip yatak odasına yaklaşan ayak seslerini duydu. Korkuya kapıldı. Aslında korkmazdı. Yaşlılığın faydalarından biri de buydu. Artık kaybedecek bir şeyi yoktu. Yine de endişelendi. Belki de şu belgeler yüzünden. Onları bir kez daha okumak istiyordu. Lisbeth'e yardım etmek. Hiç beklemediği bir anda yaşamak için bir neden bulmuştu. "Hey!" diye bağırdı. "Hey! Tanrım, sen uyanık mısın? Uyuyorsun sanmıştım." "Senin geleceğin gün asla uyumam," dedi Holger, rahatlamıştı. "Son günlerde ne kadar yorgun, bitkin olduğunun farkında bile değilsin. Şu hapishane ziyareti seni çökertecek sandım," dedi Lulu yatak odasına girerken. Gözlerine ve dudaklarına makyaj yapmıştı. Rengarenk Afrika elbisesi giymişti. "O kadar mı kötüydüm?"
"Konuşmakta zorlanıyordun."
"Affedersin, artık daha iyi olacağım."
"Sen benim kıymetliyimsin, biliyorsun bunu. Tek kusurun durmadan affedersin demek."
"Affedersin.
Bak işte.
Özel bir şey mi var Lulu? Süslenip püslenmişsin."
Westerhaninge'de oturan İsveçli bir adamla buluşup bir iki kadeh bir şey içeceğim. Düşünebiliyor musun? Adam mühendis. Evi ve yeni bir Volvo'su var.
"Tabii senin peşinde."
"Umarım," dedi Lulu.
Holger'in bacaklarını, kalçasını düzeltti, yastığını başının altına yerleştirdi, yatağı oturma pozisyonunu ayarladı. Yatak boğuk bir sesle yükselirken Lulu buluşacağı adamı anlatmaya başladı. Adı Roger ya da Rolf'tu. Holger'in aklı başka yerdeydi, tam kulak veremiyordu. Lulu elini Holger'in alnına koydu.
"Soğuk soğuk terlemişsin," dedi. "Seni şimdi yıkamalıydım."
Hiç kimse Lulu kadar şefkatli deli diyemezdi. Holger aslında Lulu ile gevezelik etmeye bayılırdı ama şimdi buna vakti yoktu. Hayatın terk ettiği sol eline baktı. Her zamankinden daha zavallı görünüyordu. "Affedersin Lulu, senden bir şey isteyecektim."
"Her zaman hizmetteyim."
"Her zaman hizmetindeyim," diye düzeltti Holger. "Şu komodinin çekmecesine koyduğun kağıtlar var ya, onları getirebilir misin? Bir kez daha okumam gerek."
"Hani korkunç şeyler demiştin?"
"Öyle ama yine de okumam gerekiyor."
"Tamam tamam, getireceğim."
Lulu oturma odasına gitti. Holger'in hatırladığından daha kalın bir tomar kağıtla geri döndü. Belki yanlışlıkla bir sürü lüzumsuz kağıdı da almıştı. Holger'in içini yine bir huzursuzluk kapladı. Ya bu belgelerde dikkate değer hiçbir şey yoktu ya da Lisbeth'i bir sürü çılgınlık yapmaya teşvik edip başını belaya sokacak bir şey bulacaktı.
"Bugün daha dinç görünüyorsun Holger ama biraz dalgın gibisin. Yine şu Salander denilen kızı mı düşünüyorsun?" dedi Lulu.
Kağıt demetini yatağın yanındaki komodinin üzerine ilaç kutuları ve kitapların yanına koydu. "Öyle," dedi Holger. "Onu hapishanede öyle görünce içim acıdı."
"Tabii ya.
Diş fırçamı getirebilir misin? Bir de morfin bantlarını yapıştırsan bütün paketi. Şu bacağımı da biraz sola çek, belimin alt tarafına sanki."
"Bıçaklar saplanıyor," diye sözünü tamamladı Lulu.
"Evet, bıçaklar saplanıyor. Hep böyle mi diyorum?"
"Genellikle."
"Gördün mü, huysuz bir ihtiyar olup çıktım. Neyse, sonra şu kağıtları okuyacağım. Sen de şu Roger denen adama gidersin."
"Rolf," diye düzeltti Lulu.
"Rolf ya, umarım iyi biridir. En önemlisi iyi kalpli olması."
"Gerçekten öyle mi? Sen kadınlarını iyi kalpli oldukları için mi seçtin?"
"Değilse de öyle yapmalıydım."
"Hepiniz böyle dersiniz ama karşınıza ilk çıkan yosmanın peşine takılırsınız."
"Ne? Yok canım, hiç sanmam." Holger'in dikkati dağılmaya başlamıştı. Lulu'dan kağıtları vermesini istedi. Sağlam kolunu kaldırmaya takati yoktu. Aslında öyle pek sağlam denilemezdi. Lulu gömleğinin düğmelerini çözüp morfin bantlarını yapıştırırken Holger belgeleri okumaya başladı. Arada bir Lulu işini yapabilsin diye, arada bir de teşekkür etmek için duruyordu. Lulu işini bitirdiğinde sıcak, şefkat dolu sözlerle vedalaştı. Rolf'u ya da Roger'i ile, adı her neyse işte, mutlu olmasını diledi. Belgeleri sayfa sayfa dikkatli okumaya devam etti. Doğru hatırlamıştı. Çoğu psikiyatr Peter Teleborian'ın raporlarıydı. İlaçlılarla ilgili protokoller, alınmayan tabletlerle ilgili tutanaklar, hastanın inatla sustuğu terapi raporları, zorla tedavi kararları, yeniden gözden geçirmeler, sevk yanıtları, yeni zorlayıcı önlemler, kuru soğuk klinik terimlerle ifade edilseler de buram buram sadizm kokan imalar. Holger'e daha önce yeterince eziyet eden bildik şeyler. Bütün dikkatini vererek okumasına rağmen Lisbeth'in istediği şeyi bulamadı. Yoksa yeterince dikkatli değil miydi? Bütün belgeleri bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. İşi garantiye almak için bu defa büyüteçle okuyacaktı. Her sayfayı yeniden büyük dikkatle okudu. Nihayet bir şeye takılıp kaldı. Çok önemli bir şey değildi. Lisbeth Uppsala'daki klinikten taburcu edilirken Teleborya'nın yazdığı gizlilik damgası vurulmuş iki küçük not. Ama Holger'e ondan istenilen şeyi vermişti. İsim. Birinci not şöyleydi. Daha önce genetik ve çevre araştırmaları diye bilinen yerden proje 9'a katıldı. Sonuç yetersiz. Sosyoloji profesörü Martin Steinberg koruyucu aileye yerleştirilmesi kararını verdi. Ama uygulamak imkansız. Kaçmaya eğilimli, çok yaratıcı. Lundagatan'daki dairede G ile ciddi bir olay yaşandı. Daha 6 yaşındayken kaçtı. Lisbeth'in hapishanede anlattığı olay değil miydi bu? Öyle olmalıydı. Şu G de boynunda doğum lekesi olan kadındı herhalde. Bu kadar bilgiyle kesin bir şey söylemek kolay değildi. Holger bir süre derin düşüncelere daldı, sonra notları bir daha okudu. Onca sıkıntıya rağmen biraz olsun gülümsedi. Çok yaratıcı diye yazmıştı Teleborian. Lisbeth hakkında ömrü hayatında ettiği tek olumlu laf buydu alçağın. Bazen bir eşek de doğru sözler söylerdi. Aslında gülümsenecek bir durum yoktu. Lisbeth küçükken neredeyse evlatlık verilecekti. Holger okumaya devam etti. Anne Agneta Salander kafasına aldığı darbeyle ağır bir beyin sarsıntısı geçirdi. Eppelwicken bakım evine yerleştirildi. Daha önce psikolog Hilda von Canterborg ile görüşüyordu. Bu kadın susma yükümlülüğünü ihlal edip kayıt hakkında bilgi verdi. Hastayla ilişki kurmasına bir daha müsaade edilmemeli. Profesör Steinberg ve G. başka önlemler düşünüyor. Profesör Steinberg diye düşündü Holger. Martin Steinberg. Bu ismi bir yerden biliyordu, öyle değil mi? Bin bir zahmetle, şimdi her şeyi zahmetle yapabiliyordu, cep telefonunu aldı, Google'a isim yazdı. Evet, adamı tanıyordu, bunu nasıl gözden kaçırmıştı? Adamla bir yakınlığı yoktu ama karşılaşmışlardı. Belki 25 yıl önceydi. Holger babasına şiddet uygulamakla suçlanan zavallı genç bir adamı savunuyordu. Steinberg bu davada bilir kişiydi. Steinberg'in savunmasını desteklemesine ne kadar sevindiğini hatırladı Holger. Steinberg bir dizi prestijli komite ve araştırma grubunda üyelik yapmıştı. Aslına bakılırsa modası geçmiş, çok katı fikirleri vardı. Ama hiç kuşkusuz faydalı bir adamdı. Holger'in davayı kazanmasına yardımı olmuştu. Mahkemeden sonra oturup bir iki kadeh bir şeyler içmişlerdi. Daha sonra da birkaç kez buluşmuşlardı. Steinberg'in ağzından belki bir şeyler alabilirdi. Holger göğsüne bastırdı, kağıt tomarıyla sırt üstü yatarken düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Steinberg'i arasa dikkatsizlik mi etmiş olurdu? Bir düşüncesi diğerini reddediyordu. Belki 10-15 dakika düşündü. Morfin etkisini göstermeye başlamıştı. Kalçalarındaki ağrıyı artık bıçak saplanır gibi değil, iğne batar gibi hissediyordu. Lisbeth yardım istemişti. Kendini zorlamamalı mıydı? Bir ipucu bulmuş, faydalı olma imkanı elde etmişti. Kafasında bir plan yaptı ve Steinberg'i aradı. Saatine baktı, onu 20 geçiyordu. Biraz geç bir saatti. O kadar da geç değil diye düşündü. Yeter ki dikkati elden bırakmasın. Fakat daha Steinberg'in keskin otoriter sesini duyduğunda kararlılığı kayboldu. Kibar ama feleğin çemberinden geçmiş adam havaları takınmaya başladı. ''Bu saatte rahatsız ettiğim için bağışla.'' dedi. ''Yalnız mutlaka sormam gereken bir şey var.'' Martin Steinberg ters davranmadı ama ihtiyatlıydı. Holger, Wikipedia'dan edindiği bilgilerle aldığı ödüller ve üstlendiği görevler için onu kutlayıp iltifatlar ederken de dikkati elden bırakmadı. Holger'in sağlığını sordu. ''Benim yaşımda birinin sağlığı nasıl olur ki?
Bedenim ağrılarla kendini hatırlattığı için sevinmeliyim dedi Holger, gülmeye çalıştı.
Martin Steinberg'in gülmesi de zorlamaydı. Biraz eski günlerden bahsettiler. Holger nihayet ne istediğini söyledi. Bir müvekkili aramış, Steinberg'in kayıt denilen yerdeki göreviyle ilgili bilgi istemişti. İşte bu büyük bir hataydı. Soru anında etkisini gösterdi.
Neden bahsettiğini anlayamadım dedi profesör. Sesinde gizlemeye çalıştığı bir endişe, bir gerilim vardı.
Öyle mi? Tuhaf. Burada senin bu makam adına kararlar verdiğin yazıyor.
Nerede?
Bana gelen kağıtlarda dedi Holger daha kararsız, savunmaya çekilmiş bir sesle.
Hangi kağıtlar olduğunu bilmeden bir şey diyemem. Söylediklerinin gerçekle uzaktan yakından alakası yok diye devam etti Steinberg. Sesi şaşırtıcı ölçüde sertti.
Tamam, biraz daha dikkatle bakarım.
Bence de öyle yap.
Karıştırmış da olabilirim. Hiç yapmadığım bir şey değil diye devam etti Holger.
Aldırma, olur böyle şeyler dedi Steinberg sesine dostça bir tını ya da duyduklarını önemsemiyormuş havası vermeye çalışarak. Ama açıkça sarsılmış ve bunu saklayamamıştı. En kötüsü de saklayamadığını anlamıştı. Bu yüzden gereksiz bir ekleme yaptı.
Şu senin kağıtlarda konu yanlış aktarılmış da olabilir. Bilgi isteyen müvekkilin kim?
Holger mırıldanarak isim veremeyeceğini söyledi. Fazla uzatmadan telefonu kapadı. Bu konuşmanın kesinlikle hayra yol açmayacağını daha telefonu kapamadan anlamıştı. Nasıl bu kadar aptal olabilirdi? Yardım etmek istemiş, aksine sorun yaratmıştı.
Zaman geçip Lilje Hulme'nin üzerine gece çökerken durumu daha vahim bir hal aldı. Pişmanlık ve vicdan azabı, sırtı ve kalçalarındaki ağrılarla el ele vermiş onu kıvrandırıyordu.
Ne kadar basiretsiz ve aptalım diye hayıflanıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 101.